Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, böylesine güzel bir Ramazan akşamında yine güzel bir iftar sevinci programında sevincimizi, duygu ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Bugünkü misafirimiz çok kıymetli Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ali Erbaş. Hoş geldiniz Sayın
Hoş
Başkanım,
bulduk
şerefler verdiniz.
muhterem hocam. Ben de bütün dinleyicilerimize ve seyircilerimize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum.
Allah razı olsun Sayın Başkanım. Tabii burada size soracağımız çok soru var. Böylesine bir Ramazan ikliminde manevi dünyamızı imar edecek böyle bir mevsimde Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok kaliteli hizmetleri var.
Elhamdülillah.
Hatta bu şeyde çok da hoşuma gitti benim. Bu sene Ramazan'ın ana teması. Yani
Evet.
mesela geçen sene Ramazan'da iyilikti galiba. Böyle
Evet.
her Ramazan'da bir konuyu
Öyle.
merkeze alarak o konu üstünde yoğunlaşıp onun topluma mal olması
Evet.
arzu ediliyor. Bu sefer de ahiret birinci üzerine. O da
Ahiret
çok hoş bir
birinci
şey.
üzerine.
Çünkü öyle hiç aklımıza gelmiyor.
Ya
Ele
öyle.
değen saman çuvalına
Ya
değermişler gibi.
evet.
Ne zamana kadar bu? Ya ne zaman bizim yakınlarımıza geldiği zaman o zaman anlıyoruz. Yoksa
Evet.
dışarıdan olanlar bizi pek fazla
Öyle,
sanki
öyle.
ilgilendirmiyor gibi.
Öyle.
Halbuki burada ölüm her an pamuk ipliğine bağlı bir hayatta yaşıyoruz.
Ya.
Bugün varız, yarın yokuz. Böylesine fani bir dünyada işte Gazze'de
Öyle.
yaşanan bir zulüm. Orada bir insan
Evet.
kasabının
Evet.
efendim devlet eliyle işlenen cinayetlerine şahit olduk. Bu cinayet de değil bana göre.
Öyle.
Efendim niye cinayet değil ya,
Katliam.
elektriği kestin. Küvezdeki çocuklar çürüdü. Bakın.
Ya, evet.
Buradaki bebekler öldü. Şimdi aç bıraktın, açlıktan ölüyorlar. Dünyada bir tek kişi aç ölürse bütün insanlık onun katilidir.
Öyle.
Şimdi dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın yine orada Gazze'de de Mescid-i Aksa'da da ve diğer mazlum coğrafyada ne varsa
Evet.
Müslümanların ihtiyacına ona cevap veren müthiş hizmetleri var.
Elhamdülillah.
Dolayısıyla bu konuda esas çok da güzel bir konu seçilmiş.
Evet,
Onu ne
değerli
buyurursunuz?
hocam, öncelikle teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Bizleri davet ediyorsunuz.
Estağfurullah.
İnsanlarımızla, Müslümanlarla hasbihal etmemize vesile oluyorsunuz Ramazan münasebetiyle. Tabii ahiret bilinci bizim iman esaslarımızın en önde gelen ilkelerinden, maddelerinden birisidir. Hem Kur'an-ı Kerim'de ahirete iman konusu çok sık sık işlenilen. Vel ahiretu hayrul leke minel
Bula.
ula. Ahiret senin için dünyadan daha değerlidir. Benzeri ayetlerle vurgulanıyor. Peygamber Efendimiz de aleyhissalatu vesselam men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri diyerek çok önemli bulduğu konuları sıralıyor bazen. İşte örnek verelim. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yuhsin cârahu.
Ya.
Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna iyilik etsin. Ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yukrim dayfehu.
Ya misafirine ikram
Misafirine
etsin.
ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun. İşte burada demek ki ahirete iman Allah'a imandan hemen sonra geliyor. Bunu vurgulamaya çalışıyor Peygamber Efendimiz. İşte biz insanlardaki ahiret bilincini canlı tutalım ki herkes adımını ona göre atsın, hayatını ona göre tanzim etsin. Dünyada yaptığı bir şeyin iyilik de olsa, kötülük de olsa karşılığını mutlaka öldükten sonra vereceğini bilerek, onun hesabını vereceğini bilerek yaşasın düşüncesiyle bir farkındalık oluşturalım diye Ramazan boyunca, bir ay boyunca kürsülerimizden, minberlerimizden, mihraplarımızdan, cami içi, cami dışı hizmetlerimizde, işte seminerlerle, hatta yayınlarımızla bu konuda hemen bir kitap hazırlıyoruz. O kitabı bütün binlerce, yüz binlerce adet bastırıp gençlerimize ulaştırmaya, insanımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yani bu ahiret bilincine yönelik farkındalığı canlı tutmak bizim kötülüklerin ortadan kaldırılması, iyiliklerin yaygınlaştırılması noktasında çok önemli bir vasıtadır, bir vesiledir. Onu uygulamaya
Şimdi
çalışacağız
Sayın
inşallah.
Başkanım, zatınızın şu kıyafeti o kadar güzel ki bu eser bu konuda. Yani ahiret bilincinin diriltilmesi konusunda gönüllerimizde, zihnimizde, aklımızda. Buna bizim tasavvuf literatüründe rabıta-i mevt deniyor. Ölüm ile bağı diri tutmak, sağlam tutmak. O yüzden esasında bu sarığın, fesin etrafındaki sarık 5,5 metre uzunluğunda oluyor. Adam en son giyeceği elbiseyi bir ömür boyu başında taşıyor ki buradan diyor ki bak ayağını denk al, seni en sonunda ben saracağım ha diye. Ölümü unutma manasına. Yakasız gömlek, bu kefenin şeysidir ya, bu. Şimdi bu cübbenizin şeysi. Yakasız gömleği giydirirler bir gün diyor ya Hazreti Yunus. Dolayısıyla gerçekten ölümü biz uzak sanıyoruz ama ölüm bize çok yakın.
Eddünya mezraatul ahire.
Tabii dolayısıyla bir de şey var. Nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz size şah damarınızdan daha yakınız. Ve huve ma'akum eynema kuntum. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Ya işte Allah bizimle beraber de biz onunla beraber miyiz? İşte bana göre sizin bu temalar.
Hocam şimdi
ümmeti Allah'la beraber kılma usulünün bir devamı inşallah.
Hocam esasında biz Müslümanız. Müslümanların çocuk eğitimi, gençlerinin eğitimi ahiret bilinci ile birlikte olması lazım. Bunu bir eğitim vasıtası haline getirmemiz lazım. Tıpkı Lokman aleyhisselam gibi. Lokman aleyhisselam bizim için bir model, bir rol model. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak onun ismini vererek bir sure indirmiş. Lokman suresi. وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنْ اِشْكُرْ لِلّٰهِ diye ikinci sayfanın başından aşağıya. Mesela وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ نَظ۪يمٌ Lokman aleyhisselam çocuğunu karşısına alıyor, ona vaaz-ı nasihatte bulunuyor ve ya buneyye diye tatlı bir lisanla ona hitap ediyor. İlk önce öğretilmesi gereken şeyi çocuğuna öğretiyor. Bizim için bir model, eğitim modeli. İşte onu şirkten uzaklaştırıyor. Sonra hemen aşağıdaki ayetlerde ya buneyye inneha in teku miskale habbetin min hardelin fetekun fi sahratin ev fis semavati ev fil ardi يَأْتِ بِهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَب۪يرٌ Diyor ki yavrucuğum, hitap da çok güzel. Senin yaptığın bir şey hardal tanesi kadar bile olsa, habbe kadar olsa, küçücük. فَتَكُنْ ف۪ي سَخْرَةٍ Sen sert kayalıkların arasında da olsan, اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ Göklerde olsan. Burada bir mucize var. Mesela Alper Gezer Avcı. Gezer Avcı. Bir aya yakın kaldı değil mi? Semada kaldı. Yeryüzünden 400 kilometre yukarıda. Orada iyilik de yapmıştır. Bilmiyorum yani. Müslüman birisi namaz kılmış olabilir yani. Bakınız 1400 sene önce diyor ki senin yaptığın bir şey göklerde dahi olsa diyor. Göklerde işte insanoğlu yaşıyor yani. Göklerde ibadet de yapabilir. İyilik de yapabilir, kötülük de ya da haram da işleyebilir. Nitekim işte uçaklarda giden insanlar uçaklarda alkol kullanıyor, içki içiyor, haram işliyorlar o anda. Yerde olsa, nerede olursa olsun, sen nerede o kötülüğü işlersen işte Allah senin karşısına onu mutlaka getirecektir. Ye'ti bihallah. Burada önemli bir ahiret bilinci kazandırma durumu söz konusu. Yani Lokman aleyhisselam önce çocuğuna ahiret bilincini kazandırıyor. Ondan sonra aşağıda ya buneyye aqimis salate ve mur bil marufi ve nehanil münker vasbir ala ma esabek. Yani artık namazını kıl yavrucuğum. İyiliği emret, kötülükten men et. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Artık bunları söylüyor.
Allah razı olsun. Şimdi başkanım buradan tam geldiniz. Bu üslup. Lokman Aleyhisselam'ın üslubu ama biz bu üslubu da kaybettik. Yani bu nezaketi, bu nezaheti. Ey oğulcuğum diyerek böyle merhamet kokan, şefkatle sanki saran bir üslup. Şimdi buradan Diyanet İşleri Başkanlığımızın benim çok sevdiğim ve takdir ettiğim bir güzel hizmeti var. Bu kreşler var. Biraz bu kreşlerden bahsetseniz.
Hocam elhamdülillah geçen yıl
4-6 yaş arası.
4-6 yaş. Şu ana kadar 1,5 milyona yakın çocuğumuz bizim bu eğitimlerimizden yani 4-6 yaş sınıflarında eğitim aldılar elhamdülillah. bu yıl itibariyle 2023-2024 yılları itibariyle 250 bin kadar çocuğumuz şu anda sınıflarımızda
okuyorlar.
Ders alıyorlar, okuyorlar ve biz çok titiz davranıyoruz. Bu sınıflarda önce ders verecek hocalarımızı bir eğitime tabi tutuyoruz. Pedagojik formasyon eğitimine. İlahiyat fakültesini bitirmiş. Bitirme şartı var. Diploması, ilahiyat fakültesi diploması olacak. Ya da işte ön lisans ilahiyat diploması. Artı Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte yaptığımız bir ders programı var. 360 kredilik bir ders, sertifika programı. Bu sertifika programını bitirmeyenler bu sınıflarda ders veremiyorlar.
Derse çok giremiyorlar. Güzel, çok güzel.
Çocuklara nasıl yaklaşacak? Yani çocuk işte 4-5-6 yaşındaki bir çocuğa nasıl hitap edecek? İşte Lokman Aleyhisselam'ın ya büneyye dediği gibi. O da yavrucum, kuzum deriz ya hani.
Ya.
Kuzum. Ne kadar güzel, muhteşem tabii, bir muhteşem ifade. Bir şey. Böyle yaklaşacak. O çocuk da çocuk olmasını bilecek. Bizim 4-6 yaş sınıflarımızı keşke vatandaşlarımız böyle kendilerine yakın olan yerlerdeki 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımızı bir ziyaret etseler. Çocukların ders aldıkları masalar küçücük böyle oturaklarda alçak masaları yapıyoruz. Onların lavaboları kendi boylarına göre onları öyle hazırlıyoruz. Oyun alanları var. Oyun alanlarında işte kaydıraklara varıncaya kadar böyle küçük küçük toplardan oluşmuş olan yerlerde zıplamaya varıncaya kadar o kadar muhteşem bir sınıf ortamı oluşturuyoruz. Oyun alanı, eğitim alanı oluşturuyoruz ki şu anda hocam 10 bini geçti bizim bu şekilde Kur'an kursumuz ve sınıfımız ve 10 bini aşkın sınıfımızda, Kur'an kursumuzda 250 bine yaklaştı çocuğumuz var. Ve hocalarımızın tamamı hoca hanımlar. Bir tane bile erkek hoca.
Tam şey gibi. Anne.
Hani anne şefkatiyle.
Anne şefkati, ana yüreği gibi tabii, sıcak ana sınıflar. Yüreğiyle. Şimdi burada bir başka yönüyle daha bu takdire şayan bir hizmet. Evet. Mesela Bekir Sıtkı Sezgin Üstadımız 5 yaşında hıfzını ikmal etti.
Ya, evet.
Kani Karaca Üstadımız
o öyle.
O 5 yaşında hıfzını ikmal etti. Şimdi biz 7 yaşında başlayan bir ilköğretim esasında
evet.
Çocuğun ya aile ya da sokağa terk edildiği bir dönem. Bu yaşlarda çocuk tam teyp gibi, kamera gibi.
Evet.
Dolayısıyla bu çağları siz alıp onların şuur altına ve hafızalarına bu güzel şeyleri yerleştirmenin müthiş bir şeysi var.
Biz burada peygamber...
Rabbim sizden razı olsun.
Amin. Peygamber Efendimizin tavsiyesini yerine getiriyoruz
evet.
Aynı zamanda. Çünkü malumunuz değerli hocam, Peygamber Efendimiz çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz evet. Buyuruyor. Evet. İşte abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır? Kur'an'ı tanıması en azından elif nedir, b nedir, t nedir çok ötesine gitmiyoruz. Yani işte böyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilenler de oluyor. Yani evet. Böyle güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuyabilenler hatta biraz önce buyurduğunuz gibi hafızlığı heveslenenler, hafızlığa heveslenenler evet. Oluyor. İşte oradan o eğitimden geçmiş çocuklarımız ileride hafızlığa başlıyorlar. Ama biz yessiru ve la tuassiru ve beşiru ve la tunaffiru. Bu da Peygamber Efendimizin eğitim metodudur. Muhterem hocam, Peygamber Efendimizin bu tavsiyesiyle bugün eğitim bilimcilerinin, işte psikologların yapmış olduğu bir araştırmanın sonucu birbiriyle örtüşüyor. Diyorlar ki insanoğlunun karakterinin %70 ve üzeri %70'in 70'e kadarı 7 yaşına kadar oluşuyor.
Ya evet.
7 yaşına kadar evet. Oluşuyor. Biz istiyoruz ki hem Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak için onun bu tavsiyesini yerine getirelim. Hem de toplumumuzu oluşturacak fertlerin karakterlerinin oluşmasında bizim de payımız olsun.
Allah razı olsun.
Gençleri Başkanlığı olarak.
Sayın Başkanım muhteşem bir şey. Bir de gençlik merkezleri var.
Evet.
Mesela ben görüyorum.
Evet.
Bu gençlik merkezlerinde.
Hocam ülkemizde elhamdülillah bini geçti artık gençlik maşallah, merkezlerimiz.
Maşallah.
550 kadar da aile merkezlerimiz var. Aile irşat merkezlerimiz, aile irşat bürolarımız. Gençlik hizmetlerimizle aile çalışmalarımızı birleştirdik. Gençlik koordinatörlerimiz var. Her ilimizin, her ilçemizin gençlik koordinatörü var. Gençlik Bakanlığı, gençlik il müdürlükleriyle yaptığımız Gençlik Bakanlığı ile protokolümüzü il müdürlüklerine de yaygınlaştırıyoruz. İl müftümüzle gençlik il müdürü, il müftümüzle Milli Eğitim il müdürü, işte ilçe müftümüzle ilçe Milli Eğitim müdürü, ilçe gençlik il müdürü, hatta aile il müdürü. Onlarla birlikte yaptığımız çalışmalar var. Bu çok bereketli oluyor.
Sayın Başkanım, sözünüzü burada balla keseyim de ben sohbetimizin birinci bölümünü su gibi aktı. Efendim zevkle de dinledik. O yüzden kalan bölümünü ikinci bölüme bırakalım dilerseniz.
Peki hocam.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyenleri, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Bey ile sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Ama lütfen gözünüz, gönlünüz ve kulağınız bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyenleri, Diyanet İşleri Başkanımız muhterem Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Sayın Başkanım, biz gençlik merkezlerinde kaldık. Bak evet, gençlik merkezlerinden aile merkezlerine iş inkılap etti maşallah. Yani toplumun hemen hemen her kesimine şefkat ve merhamet eli uzatan bir konumdasınız.
Elhamdülillah.
Şimdi burada hem bu konuya devam edelim aile merkezlerimizle alakalı.
Evet.
Arkasından biraz da bu Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu Ramazan'ı nasıl bir şölene çevirebiliriz? Nasıl bir manevi iklim meydana getirebiliriz ki toplum zevkle efendim koşarak oruca gelsin, camilerimize gelsin? Bir de şunu da ben çok güzel görüyorum. Çok güzel şimdi imamlarımız var, karilerimiz var, çok güzel müezzinlerimiz var.
Elhamdülillah.
Gerek hutbelerde çok kaliteli hitabeti, güçlü hatiplerimiz var. Gerçekten camiler gelen herkesi tatmin ediyor.
Elhamdülillah.
Kıraatiyle tatmin ediyor, hitabetiyle, vaaziyle tatmin ediyor, hutbesiyle tatmin ediyor. Hele çok güzel ezanlarımız.
Elhamdülillah.
Bu Çamlıca'dan okunan ezanlar benim her gün çok da dinliyoruz, böyle zevkle dinleyerek.
Evet.
Kendimize geliyoruz bir. Böyle çok güzel hizmetleriniz var. Ondan sonra da buna gelelim.
İnşallah hocam.
Evet.
Hocam, gençlik bizim geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en büyük zenginliğimiz. Ülkemizde 19 milyon üniversite öncesi öğrencimiz var. 19 milyon. Yani, üniversitede de 9 milyon.
Yunanistan'ın iki katı.
3 katı belki
üç katı,
de. Yani 28
katı.
Milyon ya, öğrencimiz var bizim ülkemizde. Üniversite ve üniversite öncesi.
Orta dereceli okullar.
Orta dereceli okullar.
Maşallah.
Yani 19 milyon. Allah Milli
nazardan,
Eğitim Bakanlığı'na
bağlı.
9 milyon da YÖK'e bağlı, yani üniversitelerde. Bu şu anlama geliyor. Dünyada bizim öğrenci nüfusumuzun altında 140 kadar devlet var. Yani böyle bir zenginliğe sahibiz. Rabbim bu seviyeden geri bırakmasın bizi.
Amin.
İnşallah. Bunun için tabii ailevi çalışmalarımızın bizim daha da artması gerekiyor. Bakınız, Peygamber Efendimizin bir müjdesi var değerli hocam. Biz o müjdeyi kıstas alarak gençlerimize yaklaşmaya gayret ediyoruz. Buyuruyor ki, kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda
ya,
Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek 7 sınıf insan var.
Evet.
Bunlardan birisi de neşvü nemayı mescitlerde, camilerde bulan gençlerdir buyuruyor.
Evet ya.
Biz gençlerimize böyle yaklaşıyoruz.
Evet.
Yani camileri onlara sevdirmek, dinimizin güzellikleri, her şeyi güzel. Dinimizin her şeyi güzel. Çünkü en büyük nimet olarak Cenab-ı Hak dinimizi takdim ediyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum l-islame dinen. Bugün üzerinizdeki nimetimi kemale erdirdim ve bugün dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım diyor.
Evet.
Nedir bu nimet? İslam. İşte Müslüman gençliğe Müslümanlığı çok iyi tanıtmamız lazım. Derdimiz bu. Gençlik merkezlerimizle bunu tanıtmaya çalışıyoruz. Üniversite yurtlarımız var. Sadece Gençlik Bakanlığı'na bağlı, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 1000 civarında yurt var muhterem hocam. Bu 1000 civarında yurtta 1 milyon civarında öğrenci okuyor. Biz her yurda bir manevi danışman görevlendirdik. O yurtta 300-500 işte 1000 bazen öğrenci, genç, hepsi genç. Onlara manevi rehberlik yapıyor bizim hocalarımız. İmamlarımızdan çoğu vaizlerimiz bunlar. Hocalarımızın çoğu vaizlerimizden seçiyoruz. Onlara hizmet ediyoruz. Gençlik hizmetlerimiz içerisinde benim en çok önemsediğim vesilelerden birisi de izcilik çalışmaları. Evet. İzcilik faaliyetleri. Bizim her ilimizde, her ilçemizde izci liderliği yapacak imamlarımız var. Onları izcilik eğitimlerine tabi tuttuk. O izci gençler bizim imamlarımıza hocam demiyor, liderim diyor. Liderim. Böyle bir gelenek.
Oba lideri.
Oba lideri. Bir gelenek oluşmuş. Mesela ben iki sefer onlarla beraber oldum. Birisinde Konya'da orman içindeki bir izcilik kampında bir cuma günü davet ettiler. Gittim. 2500 kadar çoğu lise öğrencisi gencimizle seyyar bir minber getirdiler o kamp alanında. Cuma namazı kıldık birlikte.
Ne güzel.
Ağaçlar arasında o çocuklarla, gençlerle. Geçen bir ay kadar önce de Bolu Dağları'nda orada Ala Dağlar diye hemen Kartal Kaya'nın öbür tarafında bir Gençlik Bakanlığı'na bağlı bir kamp mekanı var. Yine cuma günü gittim. Kar üstünde orada 1000 kadar gencimizle cuma namazı kıldık.
Ne kadar güzel.
Elhamdülillah. Onların gönüllerinde, zihinlerinde unutulmaz bir iz bırakıyor.
İnşallah.
Bu tür faaliyetler. Dediğim gibi gençlerimizi bizim peygamberi ahlakla yetiştirmemiz lazım. Peygamberi ahlak. Buna önem veriyoruz. Bunu kim yapacak? Bunu ancak vaizlerimizle, müftülerimizle, imamlarımızla yapabiliriz. Öğretmenlerimiz. Hocam Türkiye'de sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var.
Maşallah.
Ben diyorum ki öğretmenlerimizle zaman zaman işte okullara gidiyorum, liselere gidiyorum, imam hatip liselerine gidiyorum. Üniversitelerde şu ana kadar benim konuşma yaptığım üniversite sayısı 54 oldu. Geçen hafta cuma günü mesela Gümüşhane Üniversitesi'nde idim.
Başkanım bir de sizi biz İbn Haldun Üniversitemizde ağırlayalım.
İnşallah.
İnşallah, İnşallah böyle madem gidiyorsanız
tabii.
Bizim şeyimizi ya, öğrencilerimiz biz zatenize müşerref olsun.
İnşallah
da.
Gelirim seve seve gelirim. İnşallah. Yarın da ben 19 Mayıs Üniversitesi'nde olacağım inşallah.
Samsun'da
olacağım.
Güzel.
Samsun'da bizim tabii hem gençlerimizle buluşuyoruz hem gittiğimiz illerdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir akşam buluşması yapıyoruz. İşte yarın akşam Samsun'da. Samsun'un bütün sivil toplum kuruluşları ve vakıflar, dernekler, kanaat önderleri,
cemiyetler
hepsinin başkanlarını davet ediyoruz. Zaman zaman ilin büyüklüğüne göre işte 100 kişi de oluyor. Mesela Diyarbakır'da 300 kişiyle biz akşam buluşması yaptık. Ben onlara işte size burada anlattığım gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'nı anlatıyorum, gençlik hizmetlerimizi anlatıyorum, çocuklara yönelik hizmetlerimizi anlatıyorum ve bu ilde birlikte neler yapabiliriz? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan talepleriniz nedir diye mikrofonu oradaki temsilcilerimize uzatıyoruz. Ben yarım saat kadar konuştuktan sonra muhteşem bir birlik beraberlik oluşuyor.
Allah razı olsun Sayın Başkanım. Hocam. Bir başka şey daha soracağım size. O da yine çok severek takip ettiğimiz bir Diyanet Akademisi kuruldu.
Evet.
İnşallah bu da gerek mihraplarımızı, gerek minberlerimizi, gerek minarelerimizi çok daha zenginleştirecek. Hem gençliğe, hem ailelere, hem sivil toplum örgütlerine liderlik yapabilecek kalitede
İnşallah.
Efendim İnşallah. Yeterli, kaliteli din adamı yetiştirmek üzere çok muhteşem bir şey bu.
Elhamdülillah.
Ben hep şunu söylüyorum zaman zaman. Türkiye'de dine çok yoğun bir ilgi var.
Elhamdülillah.
Her kesimden ilgi var. Fakat bu ilgiyi bilgiyle bizim yönetmemiz lazım. Yani
öyle.
Bilginin ilmin lokomotif olması lazım. Eğer bilgi yetersiz kalırsa O zaman bu ilgi değişik yerlere kendiliğinden kanalize oluyor. Bir çıkma sokağa girdikten sonra o adam oradan çıkarmak mümkün olmuyor. Ya da çok zor oluyor.
Ya aşırılıklara ya da hurafelere dalıyor.
Dolayısıyla biraz da bu Diyanet Akademimizden bahsetsiniz.
Hocam, Allah razı olsun. Diyanet Akademisi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın tarihinde ulaşmış olduğumuz en iyi noktalardan birisi.
Elhamdülillah.
2016 Mart 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hiç ret oyu almadan geçen bir kanuna sahip Diyanet Akademisi kanunu. Hamdolsun hem iktidar milletvekilleri hem muhalefet milletvekilleri hepsi olumlu oy vererek bu kanunumuz çıktı. Çünkü biz onlara önemini anlattık. Yani bütün milletvekillerimiz Diyanet Akademisi'nin kurulmasının ne kadar elzem olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anladılar ve hepsi de olumlu oy verdiler. Diyanet Akademimiz, tabii Diyanet İşleri Başkanı olduğum günden itibaren çalışmaya başladık. Neden? Çünkü bizim mihraba, minbere, kürsüye, cami içi, cami dışı hizmetlerimize kaliteli hocalarımızı çok daha kaliteli yetiştirmemiz lazım. Biraz önce buyurduğunuz gibi ne kadar bilgili, birikimli, irfan sahibi, hikmet sahibi hocamız olursa dinimizin güzelliklerini, zenginliklerini toplumumuza daha iyi ulaştırır. Şimdi Diyanet Akademimize önce yazılı imtihanla, diyelim işte 5000 kişi alacaksak o yazılı imtihandan en yüksek puan alan 15.000 kişiyi davet ediyoruz. Sonra mülakat yapıyoruz onları. Bunların 10.000'ini eliyoruz. 5.000'i en iyiler elimizde
kreması
kalıyor. Kreması.
Kaymak tabakası kalıyor.
Ondan sonra bizim Türkiye genelinde şu anda 33 eğitim merkezimiz var.
Maşallah.
Diyanet Akademisi'nin yatılı, kimisinde işte 300, kimisinde 200, kimisinde hatta 400 kadar yatılı misafir edebileceğimiz mekanlarımız var bizim. Bu Türkiye'de hiçbir kurumda yok. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nda var. Elhamdülillah. Eskiden Haseki dediğimiz, işte eğitim merkezleri dediğimiz o merkezlerin tamamını Diyanet Akademisi çatısı altında topladık. Dini Yüksek İhtisas Merkezimiz var. 13 ilimizde, 13 yerde ve 20 yerde de dini ihtisas merkezlerimiz var. Bu şekilde isimlendirdik. Mesela ilk programımızı geçtiğimiz Ocak ayının sonunda 8 ay eğitim vererek imam, müezzin ve Kur'an kursu öğretmeni alımı yaptık. Önce onların seçimini yaptık. Seçtikten sonra eğitimi aldık 8 ay. Bu 8 ay içerisinde işte her 2 ayda bir sınav oldu. O sınavlarda başarısız olanlar elendi. Her 2 ayda bir işte disiplindir, bilmem uyum sağlayamamaktır. Bütün bunlar 8 ay içerisinde ortaya çıkıyor ve kalbur üstü en iyiler dediğimiz ve çok sıkı bir eğitim. Sadece işte Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, ilmihal falan değil. Aynı zamanda iletişim dersleri verdik biz hocalarımıza. Çünkü iletişim bizim
çok önemli.
En önemli alanlarımızdan birisi. Çocuklarla nasıl iletişim kuracaksın? Yaşlılarla nasıl iletişim kuracak hocamız? Öğrencilerle, gençlerle, ailelerle nasıl iletişim kuracak? Uzmanlarını davet ederek uzman hocalarımızı bu dersleri kendilerine verdik ve 8 ay boyunca yoğun bir eğitimden sonra en son mezuniyet sınavı yaptık. O sınavda da başarılı olanların atamalarını yaptık. Mezuniyet törenimizi de Sayın Cumhurbaşkanımızın
külliyede
teşrifleriyle
külliyede yaptınız. Ben o zevkle seyrettim külliyede, baştan sona.
Harika
şimdi,
bir manzara
Allah razı olsun
oluştu.
Sayın Başkanım.
Onların da atamalarını yaptık, şimdi görevlerine başladılar.
Sayınız meşgul,
ya, inşallah,
haberiniz makbul olsun.
İnşallah pazartesi günü ikinci dönemi başlatıyoruz.
Maşallah, Diyanet Akademisi'nin.
Tabii Diyanet Akademisi'nin ikinci dönemini yine 3000 kişi falan eğitime alıyoruz. Bunun da açılışını ben inşallah Maltepe Dini İhtisas Merkezimiz var burada. 250 hocamızın yatılı olarak kalabildiği yerden açılış dersini ben yapacağım. Ve diğer 32 eğitim merkezimizdeki hocalarımız da çevrim içi olarak beni dinleyecekler.
İnşallah. Sayın Başkanım, şimdi Bu da bu anlattıklarınızdan bir de şu eğitimi verseniz diyorum ben. Dinleme eğitimi var ya. Esas belki de ta şeyden başlayın. Sizin kreşlerden başlayın. Sonuna kadar. Akademide de dahil. Ya nasıl dinlenir bir sohbet, nasıl dinlenir? Kulak nasıl kullanılır? Çünkü İmam-ı Gazali diyor ki ilim talibine öğretilmesi gereken ilk iş kulağını kullanmasını bilmektir diyor. Dinleme evet, eğitimi. Evet, çünkü biz evet. Semai
İnşallah ona da
kültürümüz semai kültür. Çünkü
tabii,
biz
tabii.
Yani insan kulağından şey besleniyor. Şimdi tabii, burada tabii. Bir de burada kadınlara yönelik çok hani hanımefendilere yönelik yine Diyanetimizin evet. Çok güzel hizmetleri var.
Elhamdülillah.
Ama bir de bu Sürre Alayı'nı bir ihya projeniz var.
Evet, evet.
Ben bu Sürre Alayı'yla bir de bu rehberlik. Burada da gene Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok güzel gayretleri var. Tabii burada benim şahsi şeyim şu. Yani öyle inanç turizmi açısından. İşte Konya'da Mevlana Türbesi'nde. Burada Ayasofya'da, işte Süleymaniye'de, Sultanahmet'te. Yarın Kariye'de.
Evet.
Ankara'da Hacı Bayram'da. İşte gidiyorsunuz. Evet. Bu Yuşa Aleyhisselam zafisinde Yahya Efendi'de oradaki gelen gidenlere rehberlik yapacak.
Evet.
Esasında burada manevi rehberliğe ihtiyaç manevi. Var. Bunun için de Turizm Bakanımızın çok güzel bir çalışması var şu anda. O da bu rehberlik kanununu değiştirerek. Orada bu ilahiyat mezunlarına bu inanç turizmi açısından manevi rehberlik yapma konusunun da özellikle dikkatinizde bulunması ve bu konuda inşallah. Da gayretinizi esirgememenizi bana göre istirham ediyorum ben şahsen. Bu da önemli bir hizmet.
Tabii tabii inşallah.
Zaten bir başlamış zaten.
Başta da bizim cami rehberlerimiz, büyük camilerimizde başta Ayasofya olmak üzere evet. Sultanahmet Süleymaniye gibi camilerimizde var. Bizim kadromuz da var. Cami rehberliği kadrosu diye kadro.
Elhamdülillah.
Kadro aldık. O kadrolarımıza ilana çıkıyoruz, müracaatlar alıyoruz, sınav yapıyoruz. O sınavda işte Arapça, İngilizce daha çok şu anda İngilizceyi ve Arapçayı bilenlerden seçiyoruz. Bazen Almanca oluyor. Almanca bizim cami rehberlerimiz var. Almancayı güzel konuşan.
Japonca, yarın Çince gelenlere göre gelecek. Değişir tabii.
Burada önemli olan muhterem hocam ziyaretçileri doğru bilgilerle
evet.
bilgilendirmek. Evet. Yalan yanlış. Yani zaten Allah razı olsun Turizm Bakanımızın hassasiyeti de
evet.
Buradan hareketle evet. öyle bir çalışma evet. Evet. yapmaya onun karar vermesine vesile oldu.
Evet.
Doğru bilgi, evet. yalan yanlış bilgi değil.
Evet.
Biz çok rastlıyoruz bazen kulak misafiri oluyoruz. Yalan yanlış anlatan bu doğru değil yani
evet.
yazık. O açıdan inşallah. İlk sorduğunuz soru
bir Sürre Alayı.
Şimdi Sürre Alayı.
Sohbetimizin sonuna doğru geldik.
Tamam.
Bir Sürre Alayı'yla kapatalım
hemen
inşallah başkanım.
İzah edeyim. Muhterem hocam, Sürre Alayları tarihi İstanbul'un fethinden 10 sene önce başlamış. Orada. Çünkü Üsküdar İstanbul'un fethinden biliyorsunuz 100 sene önce İslamlaşan bir İslam şehri.
Evet.
Üsküdar. Üsküdar'ın harem semtinde işte o ayrılık çeşmesi denilen şimdiki yerden 1443'te zannediyorum Çelebi Mehmet zamanında başlamış bir adet yani Sürre Alayları'yla İstanbul'dan hacca gidecek hacı adaylarının uğurlanması var. İşte Medine'ye hediyelerin gönderilmesi anlamına geliyor esasında Sürre Alayları. Ta 1918 yanılmıyorsam 1918 yılına kadar devam etmiş. Ondan sonra kesilmiş. Biz geçen sene değil önceki sene yani 2022 yılında bu geleneği, bu adeti yeniden başlattık. Allah razı olsun Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Bey güzel bir sahne kuruyor. Harem'de o harem otogarının hemen yan tarafında bir alan var. Orada güzel bir sahne kuruyor. O sahnede Kur'an-ı Kerim okumaları, ilahiler, işte Mekke-Medine ilahileri, hac ilahileri. Biz iki senedir oraya Fatih Koca hocayı getiriyoruz. Onun çok güzel hac ilahileri diye bir evet. albümü var. O orada bir konser veriyor. Sonra Üsküdar Belediye Başkanımız çıkıyor bir konuşma yapıyor. İstanbul Valimiz katıldı geçen sene önceki sene. Sonra ben çıkıyorum hacılarımıza yönelik onları uğurlama ağırlıklı bir konuşma yapıyorum. Sonra otobüslere bindiriyoruz onları. Havaalanına kadar otobüslerle gidiyor. Biz de oradan onları uğurlayarak gönderiyoruz. İşte bu şimdi, güzel adeti Allah razı olsun, ihya etmiş olduk.
Sayın Başkanım, esasında Osmanlı sultanları hacca gidemedikleri için, çünkü o zamanlar hacca gidip gelmek 6 aylık bir zaman dilimini evet, alıyor. Devleti de 6 ay süreyle başsız bırakmak olmaz.
Evet, evet.
Bu sefer onlar 600 kişilik süre alayını evet, kendilerine vekaleten hacca gönderiyorlar.
Evet.
Ama işte harem, buraya harem denmesinin sebebi burası. Buradan Kabe'ye kadar yaya gidebilirsiniz. Burası evet, harem-i şerifin başlangıcıdır.
Evet.
Üsküdar toprağına, Anadolu toprağına abdestsiz ayak basmak edepsizliktir demişler.
Ya, ya.
Ama şimdi ben Tuna'dan başlatıyorum şeyi.
Evet.
Yahya Kemal'in çok güzel bir sözü var. Tuna'ya sahip olan Konya'ya, Konya'ya sahip olan dünyaya hakim olur diyor.
Ya.
Şimdi niye? Artık şimdi bizim Çanakkale köprümüz var.
Öyle.
Üçdere Boğaz köprümüz var. Avrasya tünelimiz var. Marmaray evet, var. Yani artık yaya Tuna'dan Kabe'ye kadar gidebilirsiniz. Dolayısıyla Harem-i Şerif'i oradan başlatmak lazım.
İnşallah.
Sayın Başkanım, Allah razı olsun.
Cümlemizden.
Yani yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Gerçekten efradını cami, evet, ayarını mani olmadı ama yine evet, de çok güzel hizmetlerle ilgili evet, şu anda sofraları başında bizi dinlemekte olan
evet,
dinleyicilerimiz ve seyircilerimizi böylece bilgilendirme lütfunda bulundunuz. Size yürekten çok teşekkür ediyoruz.
Ben de size teşekkür ediyorum muhterem hocam. Rabbim hayırlı eylesin, amin, hayırlara vesile eylesin. Amin. Hayırlı iftarlar, amin, ve sahurlar diliyorum.
Amin.
İnşallah.
Amin. Allah razı olsun. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, Diyanet İşleri Başkanımız muhterem Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızla bu güzel sohbeti istemesek de burada noktaladık. Bir başka Ramazan akşamında, bir başka iftar sevinci ikliminde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.